Ayrım 6.
Ve böyle yapanların da mesela Justin'in tabansız olduğunu düşünürdü. Ama artık yapacak bir şey kalmamıştı. Justin'den kalan ne varsa paramparça etmişti. Ve artık öyle ağırlaşmış hissediyordu ki kendini, neredeyse hareket edemeyecek haldeydi. Ama hala nefes alıp verebiliyordu. Ve yoga dersinde öğrendiği nefes alma egzersizlerini hatırlayarak derin bir nefes çekip yarısını yavaş yavaş dışarı verdi. Sonra kalan nefesinin yarısını, sonra onun da yarısını, ondan kalanın da yarısını verdi dışarı. İşe yaramıştı. Yoga öğretmeninin önerdiği bir egzersizi daha denedi. Zihninin bir sahne olduğunu düşündü ve seyircilerin arasına kurularak mesafeli bir şekilde kendi düşüncelerinin sahneden geçişini izledi. Hiçbir şey çıkmamıştı ortaya. Sadece arka arkaya geçip giden acı verici, olgunlaşmamış düşünceler. Peki bunlar nasıl birbirinden ayırıp da ele almalı? Her şey karman çorman görünüyordu. Sonra bir görüntü giriverdi zihnine. Nefret ettiği adamın, ihanetiyle, onda hayat boyu kapanmaz bir yara açmış olan adamın suratı. Okulun mediko-sosyal servisinde psikiyatrist Doktor Ralph Cook. Ay gibi yüz yuvarlak, pırıl pırıl, pembe bir surat. Tepesinde de püskür gibi saçlar. Okuldaki ikinci senesinde gitmişti ona Carol. 14'ünden beri çıktığı Rusty'nin yüzünden. Rusty onun ilk erkek arkadaşıydı. Ve ilk 4 yıl boyunca işine yaramıştı. Çıkacak erkek, mezuniyet balolarına gidecek kavali. Daha ileride de yatak arkadaşı aranmak gibi biçimsiz durumlara düşmekten korumuştu Carol'ı. Carol, Rusty'nin peşinden Brown Üniversitesi'ne gitti. Rusty'nin aldığı her dersi o da aldı. Yurttaki odasını onunkine yakın bir odayla takas etti. Ama belki de fazla sıkmıştı çocuğu. Sonunda Rusty, Fransız Vietnamlı Melizik güzel bir kızla çıkmaya başladı. Acının böylesini hiç tatmamıştı Carol. Başlangıçta bütün hıncını kendine yöneltti. Her gece ağladı, yemek yemeyi reddetti, dersleri asmaya, uyuşturucu kullanmaya başladı. Sonra bir öfke patlaması geldi. Rusty'nin odasını darmadağın etti. Bisikletinin lastiklerini indirdi. Yeni kız arkadaşını izleyip taciz etmeye başladı. Bir keresinde peşlerinden bara gidip bir maşraba dolusu birayı boca etmişti üstlerine. Başlangıçta ona yardımcı oldu Doktor Cook. Carol'ın güvenini kazandıktan sonra yaşadığı kaybın yasını tutmasına yardım etti. Ona göre Carol'ın bu kadar şiddetli bir ızdırap yaşamasının nedeni Rusty'yi kaybetmekle içindeki eski bir yaranın açılmış olmasıydı. Babası tarafından terk edilmiş olmanın yarası. Babası bir Woodstock zayiydi. Carol 8 yaşındayken Woodstock konserine gitmiş ve bir daha dönmemişti. Önceleri Vancouver'dan, Sri Lanka'dan ve San Francisco'dan bir iki kart gönderdi. Ama zamanla bu bağlantı da kesildi. Annesini onun resimleriyle giysilerini parçalayıp yakarken seyrettiğini hatırlıyordu Carol. O olaydan sonra annesi bir daha babasının adını ağzına almamıştı. Doktor Cook'un ısrarla belirttiğine göre Carol'ın Rusty tarafından terk edilmesinin acısını bu kadar güçlü yaşamasının sebebi babasının çekip gitmiş olmasıydı. Carol ise babasına dair hiçbir olumlu anısı olmadığını söyleyerek direnç gösteriyordu. Belki bilinçli anısı yoktu Doktor Cook'un cevabına göre. Ama babasının ona baktığı, onu doyurup beslediği anlara dair hiç anı kalmamış olması mümkün müydü? Hele ya dilediği ve düşlediği baba, asla sahip olamadığı o seven, destek olan, koruyan baba. Mutlaka babasının yasını tutmuştu Carol ve Rusty'nin çekip gitmesi o acının da mührünü açmıştı. Doktor Cook başka bir açıdan bakmasına, yani Rusty'yi kaybetmiş olmasını bütün bir hayat perspektifi içinde değerlendirmesine yardımcı olarak da rahatlattı Carol'ı. Daha 19 yaşındaydı. Rusty'ye ilişkin anıları silinip gidecekti. Birkaç ay sonra onu ender olarak düşünmeye başlayacaktı. Birkaç yıl sonra ise Rusty adında hoş bir delikanlı belli belirsiz hatırlıyor olacaktı. Başka erkekler girecekti hayatına. Aslında başka bir erkek hayatına girmekteydi bile. Zira Doktor Cook onunla konuşurken sinsi sinsi yanaştırıyordu sandalyesini. Carol'a çekici, çok çekici bir kadın olduğunu söyledi ısrarla. O ağlarken elini tuttu. Seanslar sonunda sıkı sıkı sarıldı ona. Ve bu kadar hoş bir kadının erkekleri kendine çekmekte hiçbir güçlükle karşılaşmayacağını temin etti Carol'ı. Kendi adına konuştuğunu söylüyordu. Giderek Carol'dan etkilenmekte olduğunu da. Doktor Cook kendi hareketlerini teorik olarak gerekçelerle desteklemekteydi. Dokunmak senin iyileşmen için gerekli Carol. Rusty'yi kaybetmen hayatının ilk evrelerinde sözlü dönem öncesinde yaşadıklarının korlarını alevlendirdi. Ve tedavi yaklaşımı da sözlü olmalı. Bu tip bedensel anılar üzerinde konuşamazsın. Fiziksel rahatlatma ve ihtimamla yatıştırılmalıdır bunlar. Kısa süre içinde fiziksel rahatlamadan cinsel rahatlamaya geçildi. İkisinin de oturduğu sandalyeleri ayıran hazin, eprimiş acem halısının üstünde. Ondan sonra da reçeteye bağlanmış bir ritüel şeklinde büründü seanslar. Carol'ın o hafta yaşadıkları birkaç dakika süreyle gözden geçiriliyor. Doktor Cook, Carol asla ön adıyla hitap etmemişti ona. Empati dolu bir edayla cık cık cık yapıyor. Arkasından Carol'ın semptomlarını, saplantı halinde Rusty'yi düşünmesi, uykusuzluk, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğu keşfe çıkıyor ve nihayet Rusty olayının böyle bir faciaya dönüşmesinin altında babanın aileyi terk edip gitmesinin yattığı şeklindeki yorumunu tekrarlıyordu. İşinin ehliydi adam. Carol kendini daha sakinleşmiş, şefkat bulmuş hissediyor ve minnet duyuyordu. Ve sonra aşağı yukarı seansın ortalarında Doktor Cook sözü bırakıp eyleme geçerdi. Carol'ın cinsel fantazilerinden söz edilirken olabilirdi mesela bu. Doktor Cook bu fantazilerin bir kısmının gerçekleşmesinin önemli olduğunu söylerdi. Yahut Carol'ın erkeklere duyduğu öfkeye karşılık kendisinin bütün erkeklerin birer orospu çocuğu olmadığını kanıtlamakla görevli olduğunu anlatırdı. Yahut da Carol kendini çirkin bulduğunu ve erkeklerin gözünde hiçbir çekiciliği olmadığına inandığını söyledi mi, şahsen kendisinin bu hipotezin yanlış olduğunu kanıtlayabileceğini belirtirdi. Tam tersine Carol onun gözünde büyüleyici bir çekicilik taşıyordu. Galiba Carol ağladığı zamanlarda da şöyle diyordu. Bak işte kendini koyuvermek iyi gelecek sana ama biraz fiziksel temasa ihtiyacım var. Oraya kadar nasıl gelinmiş olursa olsun seansın kalan bölümü hep aynıydı. Doktor Cook sandalyesinden aşağı kayarak eskimiş acem halısına oturur, parmağıyla işaret ederek onu da yanına çağırırdı. Birkaç dakika sarılıp okşadıktan sonra her birinde ayrı renkte birer prezervatif bulunan ellerini uzatır ve birini seçmesini söylerdi Carol'a. Belki de Carol'ın böyle bir seçim yapmasına izin vermekle hadisenin onun denetiminde olduğuna kendini inandırmaya çalışıyordu. Sonra Carol prezervatif paketinden çıkarıp adamın hazır bekleyen organına geçirirdi. Pırıl pırıl pembe yanaklarıyla aynı renkteydi o da. Doktor Cook daima pasif bir pozisyon alır, sırt üstü yatarak Carol'ın üstüne oturmasına, erotik danslarının temposunu ve derinliğini istediği gibi ayarlamasına izin verirdi. Belki bu da yine iplerin Carol'ın elinde olduğu yanılsamasını beslemek içindi. İşe yaramış mıydı bu seanslar? Carol yaradığını düşünüyordu. 5 ay boyunca her hafta birisi için önemli olduğunu hissederek ayrılmıştı Doktor Cook'un odasına. Ve tam da Doktor Cook'un öngördüğü gibi Rusty ile ilgili düşünceler zihninden silinip gitmiş, sükunetini yeniden bulmuş, derslere girmeye başlamıştı Carol. Her şey gayet iyi gidiyordu. Ta ki bir gün 20 kadar böyle seanstan sonra Doktor Cook ona artık iyileştiğini bildirene kadar. Kendi sözleriyle doktorun işi bitmişti artık ve terapiye son verme zamanı gelmişti. Terapiye son vermek. Adamın onu bırakmasıyla birlikte başladığı noktaya düşüverdi Carol. Aralarındaki sürekli bir ilişki olarak görmemişti gerçi. Ama hiçbir zaman tek bir an bile böyle bir kenara atılıvereceğini düşünmemişti. Her gün telefon etti Doktor Cook'a. Adam önceleri candan ve nazikken telefonlar devam ettikçe sertleşmeye, tahammülsüzleşmeye başladı. Medikososyalin öğrencilere ancak kısa süreli bir terapi sağladığını hatırlatarak bir daha aramamasının daha uygun olduğunu söyledi. Carol onun cinsel tedavi uygulayacak başka bir hasta bulduğundan emindi. Demek ki hepsi yalandı. Adamın onun için kaygılandığı, ona önem verdiği, onu çekici bulduğu, hepsi onun istediği gibi yönlendirmek içindi. Hepsi kendi zevkini tatmin içindi. Carol'ın yararı için değil. Artık neye ve kime güveneceğini bilmiyordu. Sonraki birkaç hafta tam bir kabustu. Çaresiz bir şekilde Doktor Cook'un odasının kapısında bekliyor, bir bakışını yakalamayı, bir dikkat kırıntısı toplamayı ümit ediyordu. Doktorun numarasını çevirerek ya da Prospect sokağındaki muhteşem evinin dökme demirden bahçe parmaklığına yaslanıp onu görebilmek için kıvranarak geceler geçirdi. Evin içinde odadan odaya gezinen adamın ve ailesinin silüetlerini gözetlerken yanağını bastırdığı burgulu demir parmaklıkların soğukluğunu 20 yıl sonra bile bazen hissedebiliyordu. Bir süre sonra duyduğu acının yerini öfke ve intikam düşüncesi almıştı. Doktor Cook'un tecavüzüne uğramıştı o. Şiddet yoktu işin içinde gerçi ama tecavüz tecavüzdü. Kadın asistanlardan birine danıştı yardım için. Ama o bu işi unutmasını salık verdi. Hiç şansın yok demişti. Kimse ciddiye almaz seni. Ciddiye alsalar bile ne kadar aşağılanacağını sen düşün. Yaşadığın tecavüzü anlatmak zorunda kaldığında yaşayacağın aşağılanmayı, özellikle bu tecavüze senin de katılmış olduğunu, her hafta yeni baştan tecavüze uğramak için kendi iradenle oraya gittiğini anlatırken. 15 yıl önceydi bu. İşte o anda Carol avukat olmaya karar vermişti. Üniversitedeki son senesinde siyaset bilimi derslerinde çok sivrildi Carol ve profesörü hukuk fakültesine kabul edilmesi için iyi bir tavsiye mektubu yazmaya razı oldu. Ama karşılığında bazı cinsel menfaatler bekleyeceğine dair güçlü imalarda bulundu. Öfkesini güçlükle zapt edebilmişti Carol. Bir kez daha çaresizlik ve ruhsal çöküntü içinde buldu kendini. Böylece özel bir psikolog olan Doktor Zweizang'dan yardım istedi. İlk iki seansta çok yardımı da dokundu Doktor Zweizang'ın. Ama sandalyesini ona yaklaştırmaya ve Carol'ın ne kadar çekici olduğundan dem vurmaya başladıkça gitgide çok meşhum bir şekilde Doktor Cook'u andırır olmuştu. Bu kez ne yapacağını biliyordu Carol. Derhal kalkıp adamın odasından dışarı fırladı ve avazı çıktığı kadar haykırdı. Aşağılık herif. İşte bu Carol'ın hayattaki son imdat çağrısıydı. Sanki görüntüleri beyninden sökmek istercesine hırsla kafasını sallıyordu şimdi. Ne diye o pislikleri düşünüyordu ki? Hele o küçük bok yığını. Doktor Ralph Cook'u. Birbirine dolanıp düğüm olmuş duygularını ayırmak istemişti çünkü. Ralph Cook'un bir iyiliği dokunmuştu ona. Dört temel duygudan başlayarak ruh halini çözümleyebilmesi için bir hatırlatıcı ipucu. 4K yani kötü, kızgın, keyifli ve kederli. Çok kereler işine yaramıştı bu. Arkasına bir yastık alıp zihnini yoğunlaştırmaya çalıştı. Keyifli. Derhal elenebilirdi. Keyif nedir bilmeyeli uzun zaman olmuştu. Diğer üçünü düşündü. Kızgın. Bu kolaydı. Kızgınlığı iyi tanıyordu. Hayatının merkeziydi kızgınlık. Ellerini sıkıp yumruk yaptı ve içinden yükselen öfkeyi büyük bir açlıkla hissetti. Çok basit, çok doğal. Uzanıp Justin'in yastığına bir yumruk attı ve tısladı. Puşt, puşt. Hangi cehennemde geçirdin geceyi? Kederliği iyi tanıyordu Carol. Çok iyi, çok canlı biçimde değil. Belli belirsiz, gölge gibi bir yoldaş olarak daha çok. Bugün onun şu andaki yokluğu sayesinde daha önceki varlığını net bir şekilde fark edebiliyordu. Aylardır sabah saatlerinden nefret etmişti. O gün yapacağı işleri düşünerek sızlana sızlana yataktan kalkmaktan duyduğu halsizlikten, midesindeki bulantıdan, eklemlerinin tutulmasından. Keder buysa bugün uçup gitmişti işte. Bu sabah kendini başka türlü hissediyordu. Enerji dolu, teyakkuz halinde ve kızgın, kötü. Carol kötü olmayı da pek bilmiyordu. Justin durmadan kötü olmaktan bahseder, eliyle göğsünü, suçluluk duygusu ve endişenin yoğun baskısını hissettiği yeri gösterirdi. Oysa Carol'ın kötü üzerine tecrübesi pek fazla değildi. Justin gibi bu konuda sızlanıp duranlara karşı tahammülü de öyle. O da hala karanlıktı. Carol banyoya giderken yumuşak bir tümseye takılarak tökezledi. Elektrik düğmesini çevirince önceki gece yaptığı giysi katliamını hatırladı. Justin'in kravatlarıyla pantolonlarına ait parçalar odanın her yerine yayılmıştı. Carol ayak parmaklarıyla bir pantolon dilimini tutup havaya savurdu. Bu ona çok iyi gelmişti ama kravatlar. Onları dilimlememek aptalcaydı. Justin'in çok değer verdiği 5 tane kravatı vardı. Kendi tabiriyle onun sanat koleksiyonuydu bunlar. Ve bir zamanlar yaş gününde Carol'ın aldığı fermuarlı bir süet kılıfta ayrı ayrı asılı dururlardı. Justin'in sanat koleksiyonundaki kravatları ender olarak ancak çok özel günlerde taktığı için yıllarca dayanmışlardı. Hatta kravatlardan ikisini daha onlar evlenmeden 9 yıl önce almıştı. Dün gece Carol onun günlük olarak taktığı kravatların hepsini paralayıp sanat koleksiyonundaki kravatlara geçmişti. Ama ikisini doğradıktan sonra durup Justin'in en sevdiği kravatına baktı. Enfes bir Japon deseni. Merkezinde orman yeşili, kocaman ve görkemli kat kat yaprakları olan bir çiçek. Çok aptalca diye düşündü. Bu kravatlarla daha fazla can yakacak, daha şiddetli bir şeyler yapmalıydı. Sonunda bunu ve diğer iki kravatı sedir sandığına kilitlediği bilgisayarın üstüne koydu. Norma ile Heather'ı arayarak acil bir toplantı için o akşam gelmelerini istedi. Gerçi üçü arasında düzenli bir sosyal ilişki yoktu. Aslında Carol'ın hiç yakın arkadaşı yoktu. Ama kendilerini daimi bir savaş konseyi addeder, önemli ihtiyaç anlarında sık sık toplanırlardı. Genellikle de bu 8 yıldır çalıştıkları Kaplan, Jardins ve Tutuk Hukuk Bürosu'nda cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir kriz olurdu. Norma ile Heather akşam yemeğinden sonra geldiler ve üç kadın oturma odasında görüştü. Duvarlarda sıvasız kirişler ve kırmızı renkli dev tomruklardan yapılıp kalın hayvan postuyla kaplanmış neandertal koltuklar vardı burada. Okaliptüs ve çam kütükleriyle ateşi yakan Carol, buzdolabından ister şarap ister bira alarak kendi evlerindeymiş gibi davranmalarını söyledi. Norma ile Heather öyle huzursuzdu ki kendi kutu birasını açarken kazağının koluna döktü. 7 aylık hamile olan Heather yerinden fırlayarak mutfağa koştu. Islak bir bez alıp geldi ve Carol'ın kolunu sildi. Kazağını kurutmak için şöminenin yanı başına oturan Carol bir yandan da Justin'in gidişine dair ayrıntıları anlatıyordu. Kendisine beyaz şarap koymakta olan Norma, "Buna hamd etmelisin Carol. Bir mitzva, yani bir tür lütuf sahibini," dedi. Ufak tefek tez canlı bir kadındı Norma. Kusursuz hatları olan ufak yüzünü siyah perçemler çevriliyordu. Ailesi İrlanda Katoliklerindendi. Babası Güney Boston'da polislik yapan bir İrlandalıydı. Ama eski kocasından her duruma uygun yiğidiş deyişlerini öğrenmişti. "Seni tanıdık tanıyalı, boynunda üvendiri o adam." Aslen İsveçli olan uzun boylu ve muazzam göğüslü, hamilelik boyunca 18 kilo almıştı. Heather de ona katıldı. Doğru söylüyor Carol. Gitti işte, kurtuldun. Ev sana kaldı. Gün matem günü değil, kilit değiştirme günü. Kazana dikkat et Carol. Burnuma yanık kokusu geliyor. Carol şöminenin önünden uzaklaşıp kürk kaplı koltuklardan birine gömüldü. Norma şarabından koca bir yudum aldı. Lehayim, Carol hayata, özgürlüğüne. Şimdi sarsıldığını biliyorum ama unutma, senin istediğin de buydu. Tanıştık tanışalı Justin ya da evliliğin hakkında hiç iyi bir laf duymadım senden. Tek kelime olsun. Ayakkabılarını çıkarıp dizlerine sarılarak oturan Carol'dan çıt çıkmıyordu. İnce yapılı bir kadındı o. Uzun, zarif bir boynu, kısa kesilmiş kalın ve kıvırcık saçları, belirgin bir çenesiyle elmacık kemikleri ve kor gibi yanan gözleri vardı. Daracık siyah Levi's ve saç örgüsü desenli kocaman kapüşonu olan büyük beden bir kazak giymişti. Norma ile Heather doğru havayı tutturmayı çalıştılar. Duraklaya duraklaya konuşuyor, sık sık birbirlerine bakarak tüy almaya çalışıyorlardı. Carol'a doğru uzanıp onun sırtını sıvazlayarak Carol dedi Norma. Şöyle düşün, vebadan kurtuldun, şükürler olsun. Ama Carol iyice büzülerek Norma'nın dokunuşundan kaçmış ve daha da sıkı sarılmıştı dizlerine. Evet evet, bunu biliyorum. Bütün bunları biliyorum ama işe yaramıyor. Justin'in ciğerini bilirim. Hayatımın 9 yılını heba ettiğini biliyorum. Ama böyle sıyıramayacak bu işte. Nasıl sıyıramayacak dedi Heather. Unutma, gitmesini isteyen sendin. Onu geri istiyor değilsin. Hayatında olan iyi bir şey bu. Mesele bu değil dedi Carol. Çıbanı patlattın. Şimdi irini geri mi istiyorsun? Aksın gitsin bırak dedi Norma. Carol mesele bu da değil dedi. Mesele nedir diye sordu Norma. Mesele intikam. Heather'la Norma aynı anda söze girdiler. Ne? Harcayacağın zamanı değmez. Çekti gitti, bırak gittiği yerde kalsın. Hayatını yönetmeye devam etmesine izin verme. Tam o anda Carol'ın ikizlerinden Jimmy seslendi. Kalkıp çocuğa bakmaya gitti Carol. Bir yandan da çocuklarımı seviyorum ama önümüzdeki 10 seneyi 24 saat nöbette geçireceğimi düşündükçe ya Rabbim diye söyleniyordu. Carol gidince Norma ile Heather ne yapacaklarını bilemediler. Fesat dedikodulara girişmemek en iyisi diye düşündü ikisi de. Norma ateşe küçük bir okaliptüs kütüğü daha attı. Ve Carol dönene kadar kütüğün çatır çutur yanışını seyrettiler. Döner dönmez kaldığı yerden devam etti Carol. Elbette geri dönmesine izin vermeyeceğim. Hala anlayamıyorsunuz. Gittiğine seviniyorum. Onu geri alacak değilim. Ama beni böyle terk etmeyi ona ödeteceğim. Heather hukuk fakültesinden beri tanırdı Carol'ı. Ve düşmanca tarzına alışkındı. Anlamaya çalışalım bari dedi. Ben meseleyi kavramak istiyorum. Justin çekip gitti diye mi öfkeleniyorsun? Yoksa onun çekip gitmesi düşüncesi mi öfkelendiriyor seni? Carol cevap veremeden Norma araya girdi. Belki de onu daha önce başından atamadığın için kendine öfkeleniyorsun. Carol başını iki yana salladı. Norma sen bunun cevabını biliyorsun. Yıllarca onu evden atayım diye beni kışkırtmaya çalıştı. Çünkü kendisi gidemeyecek kadar zayıftı. Yuvasını yıkmanın suçluluk duygusunu taşıyamayacak kadar zayıftı. Onu evden atarak ekmeğine yağ süremezdim. Yani diye sordu Norma. Sırf onu cezalandırmak için mi bu evliliği sürdürdüğünü söylemek istiyorsun? Carol huzursuz bir şekilde yine başını iki yana salladı. Çok çok uzun bir zaman önce yemin ettim. Bir daha hiçbir erkek beni terk edip gidemeyecek diye. Ne zaman gidebileceğini ben söylerim ona. Buna ben karar veririm. Justin kendisi gitmedi. Onda o göt yoktur. Birisi çekip aldı onu. Ya da birisi elinden tutup götürdü. Ben de bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir ay önce sekreterim onu Yangsing'de neşe içinde dim sum yerken gördüğünü söylemişti. Çok genç bir kadın varmış yanında. 18 yaşlarında falan. En çok neye bozuldum biliyor musun? Dim sum'a. Ben bu Çin brançına bayılırım ama bir kez bile dim sum yemeğe götürmedi beni. Benimle olunca ne zaman bir Çin haritası görse mide ve baş ağrıları tutuyordu pezevengi. Yanındaki kadının kim olduğunu sordun mu ona dedi Heather. Tabii ki sordum. Ne yapacaktım yani? Bilmiyormuş gibi mi davranacaktım? Yalan söyledi. Müşterisi olduğunu iddia etti. Ertesi akşam Sheraton'un barında birini kaldırarak skoru eşitledim. Birlikte dim sum yediği kadını tamamen unutmuştum. Ama kim olduğunu bulacağım. Tahmin yürütebiliyorum. Büyük ihtimalle yanında çalışan biridir. Yoksul biri. Onun o bamyasına hayran kalacak kadar ahmak ya da miyop biri. Gerçek bir kadına yaklaşacak kadar taşaklı değil ki herif. Öğreneceğim o kadının kim olduğunu. Bak Carol dedi Heather. Justin senin avukatlık mesleğini mahvetti. Kaç kere kendi ağzına söyledim bunu. Evde tek başına kalmaktan korkmasıyla senin bütün meslek hayatını sabote etti. Chipman, Brimmer ve Robey'den aldığın teklifi hatırlıyor musun? Geri çevirmek zorunda kalmıştın hani. Hatırlamak ha, elbette hatırlıyorum. Benim meslek hayatımı o mahvetti. Daha mezun olduğum zaman gelen teklifleri siz biliyorsunuz. İstediğim her şeyi yapabilirdim. Rüyalarımda göremeyeceğim teklifti o. Ama geri çevirmek zorunda kaldım. Uluslararası hukukta seyahate engel durumu olan adam nerede duyulmuş? Ona bir bebek bakıcısı tutsaydım keşke. Sonra da ikizler doğdu. Onlar da meslek hayatında benim tabutumun çivisini çaktılar işte. 10 yıl önce GB ve R'ye gitseydim şimdiye kadar ortak olmuştum. Şu maaşa salağına baksanıza, malı götürdü işte. Sizce ortak olamaz mıydım ben? Hem de ne biçim olurdum. Şimdiye kadar çoktan olurdum. Ama dedi Hater, benim söylemeye çalıştığım da bu zaten. Onun zayıflığı senin hayatını yönlendiriyordu. Vaktini ve enerjini intikam için harcarsan yine seni yönlendirmeye devam etmiş olacak. Doğru diyerek ona katıldı Norma. Şimdi ikinci bir şans geçti eline. Bununla yetin işte. Carol bununla yetin işte diye hırsla tekrarladı. Söylemesi kolay ama o kadar basit değil bu iş. 9 yılımı yedi. Geleceğe dair vaatlerine konacak kadar kerizdim işte. Evlendiğimizde babası hastaydı ve milyonlar değerindeki ayakkabı mağazaları zincirini ona bırakmak üzereydi. Bak 9 yıl geçti ve geberesice babası her zamankinden daha sağlıklı. Emekliye bile ayrılmadı. Justin de hala 3.30 paraya babacanın muhasebesini tutuyor. Bilin bakalım babacık cartlağı çektiğinde bana ne kalıyor? Yıllarca bekledikten sonra eski gelini olarak hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Karşıma geçmiş bununla yetin işte diyorsunuz. İnsan 9 yılını havaya attıktan sonra yetinmez işte. Carol minderlerinden birini öfkeyle yere fırlattı ve kalkıp Norma ile Heather'ın oturduğu koltuğun arkasında turlamaya başladı. Her şeyini ben yapardım. Ben giydirirdim onu. O beceriksiz orospu çocuğunu. Asla tek başına iç çamaşırı alamazdı. Çorap da. Siyah çorap geldi. Çoraplarını gidip ben almak zorundaydım. Çünkü onun aldıkları kazık gibi sert olurdu ve hep düşerdi. Ona analık ettim, karılık ettim. Onun için fedakarlık ettim. Ve onun için başka erkeklerden vazgeçtim. Ne erkekler kaçırdığımı düşününce sinirimden kuduruyorum. Ve şimdi salak bir kız yularını çekiverince basıp gidiyor herif. Sandalyesini Carol'dan tarafa çeviren Hater, bundan emin misin diye sordu. Kadından yani. O konuda ben bir şey söyledim mi? Her iddiasına varım. O dallamayı tanırım ben. Kendi başına gidebilir miydi bu evde? Hadi bahse girelim. 500'e karşılık 1000 veriyorum. Şimdiden biriyle yaşamaya başladı bile. Dün geceden beri.